Ayrım 13. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 110. 5. Bölüm. Mutsuzken ağlamak neden bu kadar büyük teselli verir? 10. Ama şimdi ya Rab, bütün bunlar geçmişte kaldı ve zaman yarama ilaç oldu. Artık hakikatin kendisi olan senden duymak istiyorum ve yüreğimi dilinden dökülenlere kabarttım, dinliyorum. Ne olur söyle, neden mutsuz olduğumuzda ağlamak bizi bu kadar teselli edebiliyor? Yoksa sen her yerde olduğun halde bizim acılarımızdan çok mu uzaktasın? Biz sınav üstüne sınav yaşarken sen kendi içine mi kapalısın? Hıçkırıklarımızı sana duyuramıyorsak umut edeceğimiz hiçbir şey kalmamış demektir. Peki o zaman ağlayarak, inleyerek, iç çekerek, yas tutarak derdiğimiz yaşamın o acı meyvesindeki bu hoş tat da neyin nesi? Yoksa bu tat senin ağladığımızı duyabileceğini umut etmemizden mi kaynaklanıyor? Dua ettiğimizde böyle bir umut taşıdığımız çok doğru. Çünkü dua ederken sana ulaşmak isteğiyle doluyoruz. Ama o sıra beni ezip geçen o olayda, yani sevdiğim bir kimseyi kaybettiğimde duyduğum acı ve üzüntüde de aynı umudumu taşıyordum. Hayır, çünkü dostumun yeniden hayata geleceğine dair hiç umudum yoktu. Gözyaşlarımı da böyle bir beklentiyle akıtmıyordum. Sadece çok canım yanıyordu ve ağlıyordum. Bunun tek nedeni benim mutsuz olmam ve bana sevinç veren birini kaybetmemdi. Ya da ağlamak aslında acı bir şey de, sadece önceden hoşumuza giden bir şeyleri artık düşünmekten yorulduğumuz ve onları hatırlamaktan kaçındığımız anlarda mı bize tatlı geliyor? 6. Bölüm. Bir dostun ölümünden duyulan acı ne büyükmüş. 11. Ama niçin bunlardan söz ediyorum ki? Şimdi soru sorma zamanı değil, tövbe etme zamanı. Zavallı bir haldeydim. Çünkü ölümlü şeylere bağlanan her ruh zavallıdır ve bunları kaybedince yaralanır. İşte o zaman hem o anki zavallılığını fark eder hem de onları kaybetmeden önceki zavallılığını. O dönem ben de bu haldeydim. Hem acı acı gözyaşı döküyor hem de o acının içinde teselli buluyordum. Bu halim tam anlamıyla bir zavallılıktı ve ben bu zavallı yaşamıma kaybettiğim dostumdan daha fazla değer veriyordum. Çünkü içinde bulunduğum durumu değiştirmek istediğim halde yine de dostumu kaybetmiş olmayı, kendi yaşamımı kaybetmeye tercih ediyordum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse onun için ölmek ister miydim hiç bilmiyorum. Orestes ile Pylades'in birbirleri uğruna birlikte ölmek istedikleri söylenir. Cicero de Amicitia. Tabii bu hikaye bir kandırmaca değilse, çünkü onlar için ölümden daha kötüsü birlikte yaşayamamaktır. Bana gelince o sıra içimde yükselen duygu onlarınkine taban tabana zıttı. Hem yaşamın ağır yükünden yorulmuştum hem de ölümden korkuyordum. Eminim dostuma duymuş olduğum büyük sevgi beni ölümden iyice korkar hale getirmişti. Çünkü dostumu benden almıştı ve o andan itibaren ondan artık zalim bir düşmandan nefret eder gibi nefret ediyor, aynı zamanda da korkuyordum. Dostumu aniden kapıp götürmüştü ya, demek ki bütün insanları da böyle aniden kapıp götürebilirdi. O sıralar bu düşüncelerle nasıl haşır neşir olduğumu dün gibi hatırlıyorum. İşte kalbim Tanrım, bak içine, bak da gör neler hatırladığımı ey umudum. Böyle kirli düşüncelere daldığımda beni arındır, sana çevir gözlerimi ve ayaklarımı tuzaktan kurtar. Hayretler içindeydim. Nasıl oluyor da başka ölümlüler hala yaşayabiliyordu? Çünkü hiç ölmeyecek sandığım dostum ölmüştü. Beni daha fazla hayretlere salan olay ise o öldüğü halde benim hala yaşıyor olmamdı. Çünkü o benim ikinci benliğimdi. Ne güzel söylemiş dost insanın diğer yarısıdır diyen. Horatius, Odes. Çünkü kendi ruhumu ve onun ruhunu iki bedende tek bir ruh olarak görmüştüm ben. Demek ki artık benim yaşamım bir kabustu. Çünkü kendi yarım olmadan yaşamak istemiyordum. Yine de ölümden korkuyordum. Belki de ölümden bu kadar korkmamın nedeni, ben de ölürsem çok sevdiğim dostumun bütünüyle ölecek olmasıydı. 7. Bölüm. Ölüm acısının verdiği huzursuzluk, Augustinus'un başka bir yere gitmesine neden oluyor. 12. Ah, insanları insandan başka bir şeymiş gibi sevmek ne delilik. Ah, insanın yazgısı karşısında duygularına hakim olamayan insan ne koca bir budala. İşte ben o sıra öyle koca bir budalaydım. Ateşler içinde kavruluyordum, inliyordum, ağlıyordum. Kafam öyle karışıktı ki ne bir an yerimde durabiliyordum ne de akıllı uslu düşünebiliyordum. Yerlere serilen, kanlar içinde kalan ruhumu adeta sırtıma almış taşıyordum. O ise benimle gelmemek için ayak diretiyordu. Bense onu koyacak yer bulamıyordum. Ne o büyülü korulara sığabiliyordu artık, ne oyunlara, ne şarkılara, ne mis kokulu bahçelere, ne dost sofralarına, ne yatak odalarından, yataklardan alınan hazlara, hatta ne kitaplara, ne şiirlere. Her şeyden ürküp kaçıyordu, ışıktan bile. Dostuyla paylaşmış olduğu ne varsa artık o yok diye tatsız ve yavan geliyordu ona. İniltileri ve gözyaşları dışında. Çünkü bir tek onlar biraz teselli oluyordu ızdırabına. Gözyaşlarıma ne zaman dur desem, bu kez zavallılığım koca bir yük olup biniveriyordu omzuma. Ancak sana doğrulmam tuz basardı yarama ya Rab. Biliyordum ama ne böyle bir şey istiyordum ne de yapabiliyordum. Çünkü o sıralar seni düşündüğümde sağlam ve güçlü bir varlıkmışsın gibi gelmiyordu bana. Benim inandığım tanrım sen değildin, o boş bir hayaldi, bir yanılgı. Dinlensin diye orada ikamet ettirseydim ruhumu, bir boşluğa düşer, can havliyle yeniden benim sırtıma çullanırdı. Demek ki o bedbaht hapishanemde kala kalmıştım. Ne burada böyle yaşayabilirdim, ne de buradan kaçabilirdim. Çünkü kalbim, kalbimden başka nereye kaçıp sığınabilirdi? Kendimden başka kaçacağım bir yer olabilir mi? Kendimin peşine düşmeden nereye gidebilirim? Yine de her şeyi göze alıp yurdumdan kaçtım. En azından gözlerim artık dostumu daha az arar dedim. Ne de olsa gideceğim yerlerde onu görmeye alışık değillerdi. Böyle dedim ve Tagaste şehrinden kalkıp Kartaca'ya gittim. 8. Bölüm. Zaman ve dost sohbetleri acısına merhem oluyor. 13. Zaman durdurak bilmez ama öyle kendi kendine duygularımızı hiç etkilemeden de geçip gitmez. Ruhumuzda mucizelerini yaratır. Öyle de oldu. Günler günleri kovaladı ve zaman akıp geçti. Akıp geçerken de ruhuma yepyeni umutlar, yepyeni anılar zerk etti ve beni eskiden keyif aldığım zevklerime geri döndürüp yavaş yavaş toparladı. Sonunda da ızdırabım bu zevklere yenik düştü. Bu zevkler o sıra başka acılara yol açmadı belki ama gelmekte olan yenilerine çanak tuttular. Çünkü içime bu kadar kolayca süzülüp ta iliklerime kadar yerleşen o acı bir ölümlüyü hiç ölmeyecekmiş gibi severek ruhumu kuma dökmemden kaynaklanmamış mıydı? Öyleyse bana en iyi gelecek ve beni kendime getirecek ilaç başka dostluklardan alacağım teselli olmalıydı gene. Seni seveceğime gene bu dostları sevmeliydim. Bu koskoca bir masal, upuzun bir yalan. Kaçamak öpücükleriyle gönlümüzün kulaklarını okşayıp yoldan çıkarıyor. Ama bu masal benim için hiç ölmüyordu. Arkadaşlarımdan biri ölmüş olsa bile. Yepyeni şeyler buldum bu yeni arkadaşlarda. Ruhumu çok daha fazla büyüleyen şeyler. Oturup sohbet etmek mesela, birlikte gülmek, karşılıklı yardımlaşmak, birlikte kitap okumaktan zevk almak. Birlikte gülüp eğlenmek, birlikte ciddileşmek, nefret uyandırmamaya dikkat ederek sanki kendi kendinizle konuşuyormuşçasına ara sıra tartışmak, nadir de olsa yaşanan fikir ayrılıklarında orta yolu bulabilmek, birbirimize yeni bir şeyler öğretmek, birbirimizden yeni bir şeyler öğrenmek, birisi bir yere gitti mi sabırsızlıkla yolunu gözlemek, geldiğinde de onu sevinçle karşılamak. İşte bütün bunlar ve benzerleri karşılıklı seven ve sevilen kalplerimizin işaretleriydi. Yüz ifadelerimizden, dilimizden dökülüyordu bu işaretler. Gözlerimizden okunuyor, sayısız jestlerle kendisini sergiliyordu. Ve adeta birer çıra gibi ruhlarımızı tutuşturuyor, her bir ruhu birbirine lehimleyip tek bir ruh kılıyordu. 9. Bölüm. İnsanlar arasındaki dostluk, sevgiyi Tanrı'da bulana ne mutlu. 14. Dostlukları sevmemizin nedeni de işte bu kaynaşma. Öyle çok severiz ki bunu. Bizi seven birini sevmediğimizde ya da sevdiğimiz halde sevilmediğimizde vicdanen rahatsız oluruz. Ya da iyi niyetini göstermesi dışında ondan maddi anlamda hiçbir şey beklemeyiz. İşte bu yüzden bir dostu kaybettiğimizde karalar bağlar, acının karanlıklarına gömülür, lezzetleri acı tatlara dönüştürüp yüreğimizi gözyaşlarına boğar, ölenlerin kaybettiği yaşamı biz yaşayanların ölümü haline getiririz. Seni sevene, sen de dostunu sevene, hatta senin uğruna düşmanını bile sevene ne mutlu. Çünkü bir tek bu kişi değer verdiği hiçbir şeyi kaybetmez. Çünkü bütün bu sevdikleri senden, yani hiçbir zaman kaybetmeyeceği senden dolayı azizdir onun için. Sense bizim Tanrımızdan şu göğü yeri yaratan, onları bütün varlığıyla dolduran ve doldururken onları yaratan Tanrımızdan başka kimsin ki Tanrım? Seni terk etmedikçe hiç kimse seni kaybetmez. Zaten terk ederse nereye gider ya da nereye kaçar? Tek sığınağı senin gazabın olduğuna göre. Nereye gitse cezasını vereceğin yasanla karşılaşmaz mı? Çünkü senin yasan hakikatin kendisidir. Çünkü sen hakikatin kendisisin. 10. Bölüm. Yaratılan her şey akıp gider. Onlar da ruhun dinleneceği bir sığınak yoktur. 15. Ey iyiliklerin Tanrısı, sana döndür bizi. Göster yüzünü, göster ki kurtuluşa erelim. Çünkü insan ruhu nereye dönerse dönsün, sana dönmedikçe acılara çarpacaktır yüzünü. Güzelliklere dönmüş olsa bile fark etmez. Bu güzellikler senin dışında ve kendi ruhu dışındaysa sadece acılara çarpacaktır yüzünü. Zaten sen olmasan bu güzelliklerin de hiçbiri olmazdı. Bu güzellikler doğarlar ve batarlar. Doğarken senden başlarlar ve öyle yükselirler, yükselirler ta ki en mükemmel konumlarına gelene kadar. En mükemmel konumdayken de yaşlanırlar, yaşlanırlar ve ölüp giderler. Üstelik hepsi yaşlanmaz bile ama hepsi mutlaka ölür. Şu halde doğduklarında ve varoluşlarına tutunduklarında olmaları gereken en mükemmel konuma ne kadar hızla çıkarlarsa yok olacakları konuma da o denli hızla inerler. Bu onların doğasına yazılıdır. Bu yazıyı sen yazdın onlara. Çünkü hepsi bütünün birer parçasıdır. Bütün parçalar aynı anda var olmaz. Bazıları gelir, bazıları gider ve gelip gittikleri bu yolda parçaları oldukları bütünü oluştururlar. Her biri bir şeye işaret eden şu seslerle yarattığımız konuşmalarımızda da aynı mantık geçerlidir. Tek kelime eksik olsa o konuşma tam bir konuşma olmaz. Cümlenin kurucu öğeleri heceler çıktıkça ağızdan mutlaka bir başka hece gelir ardından. İzin ver, bütün bunlardan dolayı ruhum sana şükretsin Tanrım. Ey her şeyin yaratıcısı! Ama ne olur, ruhum bütün bunlara tensel duyularımdan kaynaklanan sevgimle yapışmasın. Çünkü bu şeyler gidecekleri yere kadar giderler ve sonra yok olurlar. Ama ruh bunlarla olmayı seçerse, bunları sevip de huzuru bunlarda aramaya kalkarsa, ölümcül arzularıyla onu paramparça edip bırakırlar. Bunların içinde ruhun dinleneceği hiçbir yer yoktur. Çünkü hiçbiri kalıcı değildir. Kaçıp giderler. Hiç tensel duyularımızla takılabilir miyiz peşlerine? Ya da hiç o an oldukları yerde bile tutabilir miyiz ellerimizle? Çünkü insanın tensel duyusu yavaş işler. Çünkü bu duyu etin ve kanın duyusudur. Dolayısıyla kendi doğasıyla sınırlıdır. Sadece ne için yaratıldıysa ona hizmet eder. Belli bir başlangıçtan, belli bir sona doğru akıp giden gelip geçici şeyleri tutup yakalamaya gücü yetmez. Çünkü senin sözünle yaratılan her şeye senin sözün şöyle der. Başlangıcınız da bende, sonunuz da. 11. Bölüm. Yaratılan her şey değişkendir. Değişken olmayan sadece Tanrı'nın kendisidir. 16. Kibirli olma ruhum, kibrinin gürültüsü yüreğinin kulağını sağırlaştırmasın. Sen de dinle bu sözü. Çünkü bu söz seni de çağırıyor, bana dön diyor. Orada hiçbir şeyin bozamayacağı bir huzur var. Orada sen esirgemedikçe hiç esirgenmeyecek bir sevgi var. Bak gör nasıl da akıp gidiyor şeyler. Yerini yenileri alsın ve bütün parçalarıyla ta en alt katından korunsun diye bütün evren. Hiç başka bir yere gidebilir miyim diyor bak Tanrı sözü. İşte sen de kur oraya ikametgahını, sana verilen her şeyi oraya emanet et. Ey en sonunda yanlış yollara sapmaktan yorgun düşen ruhum. Gelip geçiciliklerden ne edindinse hakikate emanet et. Böylece hiçbir şeyini kaybetmeyeceksin. Çürüyüp kokuşan parçaların yeniden tomurcuklanacak, bütün hastalıkların şifa bulacak, göçüp giden parçaların yeniden dirilecek, zindeliğine kavuşacak ve sana sımsıkı bağlanacaktır. Öyle ki diplere sürüklendiğinde artık seni de beraberinde çekip götüremeyecek, aksine sonsuza kadar dimdik duran ve hiç değişmeyen Tanrı'nın huzurunda seninle birlikte dimdik duracak ve hiç değişmeyecektir. 17. O halde neden hala bedeninin peşinden koşturuyorsun? Dön önüne, bırak o senin peşinden koştursun. Onun aracılığıyla hissettiğin her şey parça parçadır. Bu parçalar sana haz verir ama parçası oldukları bütünden seni bir haber kılar. Tensel duyularının bu bütünü algılamana yardımcı olacak güçleri olsalardı ve sırf seni cezalandırmak amacıyla bütünün sadece birer parçasını oluşturacak şekilde sınırlanmamış olsalardı, emin ol, bütünden alacağın o büyük haz için şimdi de olan ne varsa hepsinin geçip gitmesini isterdin. Ben konuşurken beni tensel duyunla işitiyorsun ve heceler ağzıma takılıp dursun istemiyorsun. Aksine akıp gitsinler ki ardından diğerleri gelsin ve konuşmamın bütününü anlayabilmek istiyorsun. İşte bütünün tek tek parçalardan oluştuğu her yerde bu mantık geçerli. Tek tek parçaların aynı anda beraberce bulunması imkansız. Ama böyle olmasa ve bir bütün olarak algılanabilseler tek tek verecekleri hazdan çok daha fazlasını verirler. Düşün o zaman, bütün bunların yanında her şeyi yaratan ne kadar mükemmel ve işte o bizim Tanrımız. Hiçbir yere akıp gitmez. O, çünkü onun ardından gelip yerini alacak bir şey yok. 13. ayrımın sonu, sayfa 118.